Podcast dinle.
Apar ekranlarından herkese günaydın değerli izleyenler. Ben Anda Özdemirgül, portföy yönetimiyle karşınızdayız efendim. İkinci işlem gününe geldik. Gelişmelere, rakamlara bakacağız ve her zaman olduğu gibi ekonomist Belgin Mavişle ile birlikteyiz. Günaydın Belgin Hanım.
Günaydın Anda, iyi sabahlar olsun.
İyi sabahlar size de. Şimdi başlayalım Borsa İstanbul BIST 100 Endeksine. Güne yükselişle başlayan bir borsayla karşı karşıyayız. 1423 puandan %0.43'lük yükselişle başladı. Bakalım şu anki hareketi nasıl? %1'in üzerinde. %1'i aşmış. %1.18. 1218 puanla 1261.
Biz bankayı görüyorum ama
banka çok özür dilerim. Evet. Hemen hemen biz yakın rakamlarda gerçi
evet,
ama
doğru.
O yüzden ben de karıştırdım.
Onu.
Evet, BIST 100'ü görebilirsek rica edelim arkadaşlarımızdan. 1423 puandan başladı güne. Şöyle son bir haftalık hareketini de takip edeceğiz ki 1428'de şu an için, 1409 aşağıda, 1428 ise yukarıda son bir haftalık hareketi. Şöyle beni bir şaşırttı ama devam ediyoruz. Buyurun Belgin.
Hiç problem değil. Şimdi BIST 100 endeksinde dün ne dedik? 1408 önemli dedik. 1418 seviyesi önemli dedik. Ben de düzelteyim. Arka arka nazarımız olsun. 1418 seviyesi orta vadeli trend desteği olarak karşımızdaydı. 21, 50, 100 ve 200 günlük ortalamalara dikkat çektik ve dedik ki dün sabah itibariyle 1395 aşağıda 200 günlük ortalama aşağı yönlü hareket kırılmadıkça yukarı yönlü harekette biz 1408, 1415 ve 1420 seviyelerini test etmek için iyimserliğimizi korumaya devam ederiz. Ve 1418'e direkt dikkat çekmemiz ise düşüş trendindeki tepki yükselişinden yükseliş trendi için sinyal alabileceğimiz seviye ve 1420 üzerindeki her kapanışta bu iyimserliğimizi devam ettirir. Peki yükseliş trendine geçmek için ara bölge mi bu bölge? Evet, şu anda ara bölgedeyiz ve dolayısıyla haber akışına baktığımızda BIST 100'ün genellikle son dönemde tıpkı dolar TL'de olduğu gibi 8 günlük ortalamalarla hareket ettiğini ve tamamıyla teknik seviyelerde hareketini devam ettirdiğini gördük. Bankacılık endeksinin ve bankacılık hisselerinin desteği bu kez yoktu ve dün sabah itibariyle de dikkat çektiğimiz sanayi endeksi dünün en çok yükselen endeksi olarak BIST 100'e destek vermiş oldu. Şimdi teknik seviyeler olarak bir kez daha üzerinden geçecek olursak özellikle bugünün özelinde BIST 100 ile ilgili Hande, destekler 1405'te, 1395 ve 1385'te kaldı. Çünkü dün 1417, hadi onu yuvarlayalım, 1418 kapandığımız için bugün ilk direncimiz 1422'deydi. Üzerinde miyiz? Evet, olumlu. İkinci direnç noktamız nerede? 1431'de. Oraya varmamıza çok az kaldı. Geçersek ve onun üzerinde kapatırsak, evet, yeniden yükseliş trendine döndük. Artık bu yükselişler tepki değil diyebilme ihtimalimiz kuvvetlenecek. Sonrasında ise 1442 diğer direnç noktası. 21 günlükler 1409'a yükselirken 50 günlükler 1414 seviyesinde ve 100 günlükler 1417. Demek ki bugün bir kez daha biz 1417-18 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirirsek BIST 100 özellikle Merkez Bankası toplantısı hafta sonuna rastlayan, daha doğrusu cuma piyasalar kapandıktan sonra gelecek olan S&P öncesinde yükseliş eğilimini korumaya devam eden bir görüntüde olacaktır.
Peki, şimdi bu hafta faiz de var, takip edeceğiz. Perşembe günü bankacılığa da bakalım seyri nasıl, az önce çok kısa baktık. %1'in üzerinde hareket vardı, %1.12 şu an için. 1204 aşağıda takip ettik son bir haftalı. Haftada 1261 ise yukarıda, şu anda 1218 seviyesi. Bu yükseliş devam eder mi? Ne dersiniz Belgin Hanım şimdi bu hafta için?
En geride kalan bankacılık sektörü ve bilanço dönemi başladı bugün itibariyle. Evet. Ve dolayısıyla da bilanço dönemi içerisinde bankalar biraz daha Garanti Bankası özelinde ve bununla birlikte tabii ki Akbank, Yapı Kredi Bankası yine ilk 3 sıralama içinde yer alacak. Ama ben İş Bankası'nın da bu çeyreksel bazda endekse destek verebilme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Hani çünkü önceki ilk 2 çeyrekte çok fazla ön planda olmamış ve genel eğilimi olarak içindeki ortağı olduğu, iştirak olduğu hisselerdeki performansa iyi olmasına rağmen bankanın kendi bilançosu pozitif gelmiş ancak beklentileri karşılayamamıştı. Dolayısıyla en çok iskontolu olan hala ve hala bankacılık endeksi ve düne baktığımızda özellikle bankacılık endeksi 1204 puan seviyesinden kapatmıştı dün Hande. Ve dün itibariyle bankacılık endeksi 0.92 değer kaybetmişti. Bugün artıdayız. %1.2'lik bir artı var. Ve dün 1198 ile 1217 arasında hareket etmişti. En yüksek 1217'yi görmüş ama burada kalıcı olamamıştı.
Düne göre tablo farklı, yeşil bir tablo görüyoruz ki evet. Dün kırmızıydı yine bu saatlerde baktığımızda.
Doğru.
Değil mi Belgin Hanım?
Ve dolayısıyla sanayinin biraz daha desteğinin olacağı öngörümüz işlemişti teknik seviyelerde. Ve bugün itibariyle baktığımızda biraz daha hoş bir tablo var karşımızda. Burada ilginç olan dün sabah itibariyle Garanti Bankası, Akbank gibi hisselerden de para çıkışı olmuştu. Buna rağmen tekrardan belki bugünün kapanışı sonrasında para girişlerine baktığımızda muhtemelen bankacılık sektörünün primli olmasından kaynaklı yeni bir para girişi görebiliriz. Bugün endeksi taşıyan bankacılık olacak mı? Bunu ikinci yarıdaki hareketlerden biraz daha net ölçeriz ama şu andaki başlangıç ve 1220'nin üzerindeki her kapanış iyimserliğimizi korumamızı sağlayacak.
Bankacılık olacak mı? Bir sanayiye de bakalım. Sanayinin hareketi nasıl diye hemen bankacılık sonrası %1 aşan bir yükseliş vardı. %0.8 biraz daha sınırlı bankacılığa evet. göre. Az önce sizin de söylediğiniz gibi. Ve 2512 aşağıda görüyoruz ki şu an için 2569'u takip ediyoruz sanayi tarafında biz.
Doğru. Dün hemen şöyle bir baktığımızda sanayi tarafı 2549 puan seviyesinden tamamlamış. %1.28'lik bir artış olmuş ve 2522 ile 2550. Şimdi en yüksek dün 2550'yi görmüş, şu anda 2569'dayız. Bu olumlu. Demek ki sanayi desteğini vermeye devam ediyor. Ancak bugün bankacılık biraz daha rol çalmış gözüküyor. Sanayi tarafında da yine bilançoların etkisi ve şirket hisse alım programlarının etkisini de görüyoruz. Para girişi olarak baktığımızda özellikle hani hep sanayi tarafında genel perspektif içerisinde cam sektörü, şişe cam, kimya sektörü, petkim, altın, madencilik tarafında Kozal, Koza A ve konut sektöründe emlak GEO hisse alım programı çerçevesinde giren para girişleriyle birlikte dün para girişi olan hisselerde ve bunların endeks üzerinde etkisini gördük ama bir endeks vardı ki dün, sektör daha doğrusu, BIST 100 endeksine de çok büyük destek verdi. Elektrik sektörü diyelim, elektrik enerji bazında ve orada %2.20'lik bir yükseliş oldu. Bu da şunu gösteriyor, küresel bazda baktığımızda enerji fiyatlarındaki artış, enflasyonist baskıları ve korkuları tetiklerken öte yandan enerji ihtiyacı, enerji sektörü hisselerini 2022 projeksiyonumuzda aynı bir sıralamamız vardı ya orada biraz daha yukarıya çıkarıp sanayiye destek vermesini takip edeceğiz.
Ki bakıyoruz %0.65'lik evet. yine bugüne baktığımızda da yükseliş devam ediyor. 88.91 fiyat karşımıza çıkıyor. Peki Belgin Hanım şimdi vadeli tarafa bakalım. Evet. Nasıl spot piyasada pozitif bir başlangıç var dedik ki keza burada da yükseliş görüyoruz. Yarım puanın üzerinde 1539 puan seviyesinde ki 1518'de aşağıda görüyoruz. Vadeli taraf için ne deriz?
Burada da tamamen teknik seviyeler çalışıyor. Hani özellikle şöyle bir baktığımızda 21 günlük seviyeler 1523'te, 50 günlük seviyelerse şu andaki seviyesinde 1540. Bu ne anlama geliyor? Yükseliş, yeniden yükselişe dönmek için teknik seviyeleri koruyan bir vadeli var karşımızda. 100 günlükler de hemen yakınında 1548. Demek ki biz bugün 1530 üzerindeki her kapanışı vadeli tarafta alıcılı seyrin devamı şeklinde yorumlayabiliriz. Özür dilerim. Bu arada 1555'in de orta vadeli, orta uzun vadeli trend olduğunu hatırlatalım. Demek ki vadeli tarafta 1550'ye doğru hareketler alıcılı seyrin devamını sağlayacaktır. Eylül ayı itibariyle endekste en yüksek görülen seviye 1623 seviyeleriydi. Şimdi Ekim ayı ortası olarak kabul edelim ya da ikinci haftasını bitirdiğimiz süreç içerisinde de 1550'nin üzerinde bu hafta her kapanış vadeli de Ekim ayı sonuna kadarki süreçte alıcılı seyrin korunabileceğine dair iyimserliğimizi destekleyecektir. Dün bir gelişme vardı Hande. Aslında küresel bazda baktığımızda Amerika ve Avrupa tarafında karışık ve satıcılı seyirler Asya'da ise Amerika'nın bilanço rüzgarının bir gün gecikmeli pozitif etkisini görmüştük. Ama biz biraz daha ayrıştık. Dolar TL tarafında yeni zirvelerin test edilmesine 9.35'in üzerindeki seyre rağmen. Özellikle haber akışı içerisinde bir haber daha vardı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha öncesinde sıklıkla Amerika-Türkiye ilişkilerinde dile getirdiği F-35 programı ve F-35'e dair Amerika'nın vermediği ödemiş olduğumuz, ortağı olduğumuz projeyle ilgili gelişmeler. Buna istinaden dün Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon'dan F-35 anlaşmazlığının çözümü için Türkiye ile istişareler yürütüldüğünü açıklamasının da ben etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu da şunu gösteriyor. Buna karşılık bir Türkiye-Amerika ilişkileri ne yöne evrilecek, liderler düzeyindeki görüşmeler öncesinde bu süreçte olumlu adımlar atılabilecek mi gibi gibi haber akışının da buraya destek verdiğini, şimdi pek çok gündemimizde değilmiş gibi gözükse de bence geri planda destek verdiğini düşünüyorum.
Peki Belgin Hanım, şimdi hisselere geçelim. İki tane hissemiz var. Önce bir Aksa Enerji ile başlayalım. Bir aylık performansına da bakacağız. Şirketle Angola Cumhuriyeti Enerji ve Su Bakanlığı ile elektrik üretim iletim projelerinin geliştirilmesine yönelik bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalandığı açıklanmış. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'daydı. Buradaki önemli başlıklar da vardı ki sıralandı. Bakalım bir aylık performansına da 14.33'lerden 6.35'e kadar da gerilemiş. 1.67'lik şu an için yükseliş var.
Doğru.
Habere odaklı mı bu yükseliş, hemen soracağım. Aksa Enerji tarafında 6.70'te fiyat karşımıza çıkıyor.
Şimdi Hande, sadece bu habere endeksi değil. Aksa'nın zaten bilanço beklentisi olarak da çoğu aracı kurumun özellikle bilgi notlarının içerisinde yer almış, öngörüleri ve tahminleri içerisinde yer almış bir şirket. Afrika ağırlıklı çalışan ya da enerji sektöründe yurt dışı yatırımlar da yapan ve bunlarla birlikte yurt dışı işbirliklerine açık olan enerji sektöründeki şirketlerin genellikle hareketlendiği bir dönem. Aksen de burada biraz daha pozitif yönde ayrışıyor. Dolayısıyla bu haber öncesinde zaten hissede hareket başlamış. Fiyatlamalar pozitif yöne evrilmişti. Dün enerji, yani elektrik sektörünün %2'nin üzerindeki performansla güçlü toparlanma eğilimi de zaten bunu enerji sektörünün, Türkiye'nin bu konudaki yeni hamlelerinin gelebilme ihtimalinin fiyatlaması. Hisse özelinde haber pozitif ama hisse onun öncesinde zaten hareketine başlamıştı.
Şimdi Belgin Hanım, senenin başında konuşuyorduk öne çıkan sektörler diye. Bunlardan bir tanesi de enerjiydi artık. Senenin sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Enerji tarafında istenilen performans yakalandı mı sizce?
Hayır, yakalanmadı. Daha potansiyel var. Yani birkaç tane sektör sayabilirim enerjiyle birlikte o potansiyelin henüz yakalanamadığı ve kat edecek yolu olan. Hep biz daha çok banka sanayi odaklı olduk bugüne kadar. Ama bundan sonraki süreç içerisinde enerji, petrokimya, kimya ve tarım odaklı olacağız. Dolayısıyla kuraklık riski, bu iklimsel değişimler, COVID ile ilgili mücadele ve ülkelerin kendine yeterli olma seviyesi gibi özellikle Dünya Gıda Örgütü'nün yapmış olduğu açıklamalarda kuraklık riskinin artmasıyla birlikte özellikle kahve, pamuk, mısır ve buğday rekoltelerin düşmesi, bunlara olan talebin artması gibi unsurlar, tarımı, bunları işleyebilmek için bu sektörlere destek veren gübre sektörünü ve gübrenin oluşabilmesi için kimya ve enerji sektörüne ihtiyaç var. Yani bunları düşünürken bir bütün ve bir zincirleme halka, olimpiyat halkaları gibi düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla bu gözle baktığımızda özellikle artık iklim değişikliklerini, yani bir kahve fiyatlamasıyla işlem yapıyorsa yatırımcı, burada o yetişen bölgelerdeki iklimsel değişimi, yağışları ve bununla birlikte o bölgedeki rekolteyi de görmek zorunda. Dolayısıyla biz de borsadaki şirketler açısından baktığımızda bugüne kadar hep gıda perakendeye bakıyorduk.
Evet.
Bundan sonra gıdayı işleyen, gıdayı üretenlere, tarım odaklı olanlara bakacağız. Dolayısıyla enerji, tüm bunları dikkate aldığımızda, şu andaki enerji fiyatlamalarını kastetmiyorum çünkü dünya bir süreçten geçiyor. Enerji yeterince bizim ülkemizde henüz şirketler bazında performanslarını göstermedi. O yüzden 2022-2024 projeksiyonunda da Yine bu sıralamam çok fazla değişmeyecek Hande.
Peki. Şimdi geçelim gübre taşı. Hemen bakalım. Söğüt Altın Madeni Projesi'nin maden ruhsat sahası sınırları içerisinde altın ve gümüş cevheri üretimi için ihtiyaç duyulan taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildiği açıklanmış. Böyle bir haber akışı var. Aynı zamanda şirketin payına düşen 136,5 milyon Türk lirası da var. İran'daki Bağla ortaklığı ile birlikte 54.10'a kadar da çıkmış. Fiyat 47'lerden gelmiş. Eylül ve Ekim arasında bu değişimi görüyoruz. Şu an için satıcılı bir seyir var. %1'i aşmış. 53.45'te fiyat karşımıza çıkıyor. Evet. Bergin Hanım, ne dersiniz?
Şimdi burada birkaç tane şey var. İran riyali kar payı dağıtılmasına verildiği ve şirketin payına düşen tutarın 136.5 milyon olduğu. Bu haber zaten öncesinde burada fiyatlamalara yansımıştı. Dolayısıyla onun kısa süreli bir realizasyonunu görüyoruz. Ama biraz önceki bahsetmiş olduğum ana tema içerisinde de gübre sektörünün bundan sonraki süreç içerisinde kurdan etkilenmesine rağmen, enerji fiyatlamasına olumsuz etkilenmesine rağmen ülkelerin özellikle gerek enflasyonla gerekse tedarik zincirindeki yaşanan aksaklıklarla mücadele amacıyla gübre sektörü tarafına da, tarım tarafına da, enerji tarafına da ciddi teşvik ve yatırımlar yapacağı bir sürece girdiğimizi düşünüyorum ben. Yani her ülke kendine yeterli olma noktasında gerek stok anlamında tarımsal ürünleri, gerekse yetiştirme anlamında bir sürece giriyor. Özellikle Almanya'nın bu konudaki gelen açıklamaları da vardı. Türkiye'yi bir tarım üssü olarak düşündükleri yönünde. Bence bundan sonraki süreç içerisinde biz dediğim gibi tarımı çok fazla konuşacağız. Şu ana kadar yeterince GAP projesi dahil olmak üzere tarıma çok fazla ağırlık veremedik. Ama bundan sonra enerji ve tarım Türkiye'nin yeni rotasını belirleyecek.
Peki Bergin Hanım, şimdi sermaye artırım tarafına bakalım. Şirketler sonrası hisselere baktık. Deniz GEO ile başlayalım. Orada bir sermaye artırımı var. Şirket sermayesinin 400 milyon Türk lirasına %100 oranında bedelli olarak 400 milyon Türk lirasına aktan artışla 800 milyon Türk lirasına yükseltilmesi kapsamında sermaye kurumu piyasasına başvurusu yapılmış. Keza Derlux tarafında da orada da yine sermaye artırımı var. Sermaye piyasası kurumuna başvurusu var. Gedik yatırım ortaklığına bakalım. Şirket sermayesi yarın 30 milyon Türk lirasına %220 oranında bedelli olarak 66 milyon Türk lirasına aktan artışla 96 milyon Türk lirasına yükseltilecek. Sönmez filament ve SmartX yazılımda keza sermaye artırım tarafına gitmiş.
Evet, şimdi kısaca şöyle bir baktığımızda Deniz Geyo'da %100 oranında bedel artışı için kurula başvuru var. Derhal'de %10 tahsisli sermaye artırım için kurula başvuruyu görüyoruz. Inveo ya da Gedik Yatırım olarak geçen %220 bedelli sermaye artırım kararı var. Sönmez'de ise bugün bir bölünme var. Sönmez Filament'te %31.99 oranındaki bedelsiz sonrası bugün düzeltilmiş pay fiyatı 28.03'e denk gelmekte. Bunu da belirtelim. Smart'ta ise bir kayıtlı sermaye tavanı yükseltilmesi var. 50 milyondan 100 milyona çıkarıcı. Bunlara ek olarak da Deniz GEO'nun sermaye artırımından elde edilen fonun tamamını gayrimenkul projelerine yapılacak olan yatırımlara ve öz kaynak güçlendirilmesinde kullanılmayı planladığı açıklanmış. Dolayısıyla bu tip planlar da, bunu da hemen bir dipnot olarak belirtelim Hande, bu tip planlar da yatırımcının stratejisi açısından önemli. Hani nasıl hisseleri belirlememiz gerekir sorusuna bir cevap da buradan gelsin. Şirketlerin bu yöndeki sermaye artırımları sonrasındaki elde edilen geliri ne yönde kullanacakları şirketin ondan sonraki çeyrek içinde performansını belirleyici
oluyor. Zaman zaman soruyorum sermaye artırım tarafını nasıl takip etmeli yatırımcı diye cevabı da burada yatıyor ki verdiniz. Peki sermaye artıran şirketler de bu şekildeydi efendim. Şimdi geçelim küresel tarafa bakalım ki oradaki hareketlilik nasıl. ABD borsalarına bakacağız ki dün karışık bir seyirle kapanan borsa gördük ABD tarafından. Vadeli tarafa bakıyoruz. Bugün yeşil bir tablo karşımıza çıkıyor. Nasdaq'ta 15.318 takip ediyoruz. 0.12'lik yükseliş var. 35.303 Dow Jones tarafında. S&P'ye bakalım. 4.493 seviyesi. Orada da artış var.
Evet Hande, dün Amerika'da önemli datalar vardı. Ve ben onu hemen notlarımdan aktarmak istiyorum. Buyurun. Sanayi üretimi Eylül'de %0.2 artış beklenirken eksi %1.3 düşüş gösterdi. Kapasite kullanım oranı %75.2 gerçekleşti. Beklenti 76.5'ti ve imalat üretimi Eylül ayı itibariyle 0.1 artı beklenirken eksi 0.7 olarak gerçekleşti. Daha da kötüsü sanayi üretiminin Ağustos ayı verisini de aşağı yönlü revize etti. Ne anlama geliyordu bu? İşler pek de sanayi tarafında, yani üretim tarafında, yani büyüme tarafında çok da pozitif gitmiyordu. Bu da bununla birlikte tabii ki piyasalar şu anda daha çok bilanço serhoşluğu içerisinde hareketlerine devam ediyor ve belli bir bant aralığı içerisinde özellikle Nasdaq, S&P ve Dow Jones'ta hareketler görüyoruz. Bununla birlikte karışık seyirlerle dün kapanış gerçekleşti. Temelinde bu verideki kötüleşme ve Amerika'nın hep 10 yıllık tahvillerine endekslenmiştik ya, 5 yıllıklarındaki yaşanan anomalinin de etkisi vardı. Enflasyonist kaygılar nedeniyle Amerika'da 10 yıllık tahvil faizi dün %1.62 seviyesine kadar yükselmişti dün itibariyle.
Bakalım mı tahvilleri
tabii
bir yandan
ki,
da?
Şimdi o tahvillerle bağlantılı, evet çok güzel, onu da şey yapalım, eşleştirelim. Ve bu gözle baktığımızda tahvil tarafındaki bu dalgalanma hisse senedi tarafını dün kapanışı biraz daha satıcılı yaparken 5 yıllıklara dikkat çekmek istiyorum Hande. Buradaki 5 yıllıklar özellikle Fed'in enflasyonist baskıların geçici olmadığını biraz daha net şekilde ifade etmesi sonrasında bu sanayi tarafının kötüleşmesiyle birlikte arz sorunlarının artışı, enflasyonun yakın bir zaman içerisinde düşmeyeceğine dair olumsuz beklentilerin de etkisiyle piyasa bu gelişmeleri şöyle yorumladı. Fed tahvil azaltımı sonrasında, hani arada mekanik bağ yok diyordu ya, aslında 5 yıllıklar mekanik bir bağın olduğunu maalesef bize söylüyor. Ne anlama geliyor? Bilanço döneminin sonrasında Fed'in adımları yaklaştıkça, plan ortaya çıktıkça hisse senetleri tarafına satış baskısının artabilme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Dolayısıyla bu gözle bakacak olursak özellikle dünkü kapanışlar karışık ve satıcılıydı. Bilanço etkisi ve makro verilerdeki kötüleşme ile birlikte, ama öte yandan Netflix, Tesla ve IBM gibi teknoloji şirketlerinin bilançolarının beklenmesi de bugünü biraz daha pozitif hareketlendirmiş gözüküyor vadeli tarafta.
Peki vadeli tarafta dediğiniz gibi ve tahvil piyasasındaki hareketliliği de gördük. 5 yıllıklar 1.14, 1.96 seviyesine yukarı yönlü.
Evet.
Ve 1.07'de 10 yıllıklarda hareketi görüyoruz. 1.57 10 yıllık tahvil faizi Amerika'nın. Peki geçelim şimdi tahvil sonrasında dolar endeksine bakalım. Dolar endeksinin hareketi ve seyri nasıl? 94.52'lerden 93.58'i görmüş aşağıda. Son bir haftaya bakalım. Şu an içinde 93.59, yani son bir haftanın yaklaşık en düşük seviyesi denilebilir Bergin Hanım, ki 94.52'leri gören bir dolar endeksi vardı.
Doğru. Geçici bütçe tavanı ile ilgili limitleri aşmayacağız şeklindeki Yellen'ın açıklamaları dolar endeksindeki baskıyı kısmen azalttı mı, ya da piyasa kendi dinamikleri içerisinde artık Fed'in tahvil alımını azaltmaya kesin başlayacağına ilişkin gelen bu son makro verilerdeki kötüleşme ile birlikte biraz daha tatmin olmuş ve doları risk alma ölçütü olarak kullanmayı bırakıp hisse senedine mi yönelmiş bilinmez, ama özellikle dolar endeksinin 94.20'nin üzerinde kalıcı olmaması küresel hisse senedi tarafı için olumlu. Bu gözle baktığımızda doların görece biraz daha diğer para birimleri karşısında değer kaybedeceği bir gün olarak karşımıza çıkıyor tablo. Ama bunun aynı zamanda 10 yıllıklara da etkisini görmemiz gerekiyor. 10 yıllıklara etkisini görmediğimiz takdirde bu geri çekilme geçici olacaktır dolar endeksinde ve bu durumda 93.50 önemli bir eşik değer. Bunun altına doğru geri çekilmeler ve kapanışlar biraz daha para piyasaları tarafında doların değer kaybının devam edebileceğini karşımıza getirecektir. Ama TL için durum biraz daha farklı olacak.
Peki. Dolar endeksi de bu şekilde efendim. Euro dolar paritesine de bakalım. Sonra vaktimiz kalırsa Avrupa ve Asya borsalarına da bakarız ki son bir haftada 1.16.48 yukarıdı. Son bir haftanın en yüksek hareketi euro dolar paritesinde 0.33'lük yükselişte takip ediyoruz.
Tabii. Dolar endeksinin 94'ün altına geri çekilmesinde euronun değer kazanımlarında etkisi var. Euro dolar paritesinde özellikle biz 1.1531'lere kadar geri çekilmeyi görmüştük. Ve şimdi yeniden 1.16'nın üzerine çıkması, hatta ve hatta nokta atışı yapalım. 1.1630'un üzerindeki seyri olumlu. Hem hisse senetleri tarafı için olumlu, hem de doların o baskıcı gelişmesinin piyasalar üzerindeki baskıyı hafifletmesi açısından. Dolayısıyla yukarı yönlü hareketlerde bugün 1.16 ve 50 üzerinde kapatabilirse euro dolar paritesi, biraz daha dolarda geri çekilme, risk alma iştahına yöneliş gibi pozitif hareketleri görürüz.
Kısa kısa Avrupa ve Asya'yı da görelim. Önce Avrupa ile başlayalım. Evet. Borsalar tarafında ki hareket nasıl, hangi gelişmeleri takip ediyor? Burada sadece Londra ve Paris negatif harçlı. Orada da yatay negatif bir seyir görüyoruz ki Frankfurt'ta 15.479 puan seviyesi. Madrid 8.958.
Evet. Şimdi Avrupa kendi fiyatlamalarını yapamıyor. Bir bakıyoruz Asya'daki Çin gelişmeleri, Çin verileri, Çin'in büyüme rakamının %5'in altında almasını fiyatlarken, bir gün bakıyoruz ki Amerika'daki gelen banka bilançoları finans sektöründeki hareketliliği fiyatlıyor. Kendi değerlerini çok fazla fiyatlamayı tercih etmeyen bir Avrupa görüntüsü var. Tedarik zinciri ve küresel bazdaki olumsuzlukların en çok etkilediği kıta diyebiliriz Avrupa için. Ancak şöyle bir bakıyorum ben, özellikle Çin ekonomisinin büyümemesi Almanya tarafını baskılamaya devam ediyor. Ve dolayısıyla Merkel'in görevini tamamlaması sonrasındaki yeni hükümet ve yeni program bakalım ne yönde etkileyecek. Fakat otomotiv sektöründeki özellikle geri çekilme Alman ekonomisinin zor bir 2022'yi beklediğine dair fiyatlamalara etkisi var. O yüzden DAX endeksinde biz özellikle 15.150 seviyesini dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Çünkü BIST'te olan korelasyon açısından bu son derece önemli.
Peki. Asya'ya vaktimiz kalmadı Belgin Hanım. Çok kısa portföy alabiliriz. Kapatacağız. Evet. Bir iki cümleyle lütfen.
Asya alıcılık kapattı. Dolayısıyla Asya biraz ayrıştı. Ve biz de tabii ki hisse senedi tarafında %30 hisse, %10 halka arzlar ve geri kalanında ise değişken fonlarda tutmaya devam ediyoruz.
Peki Belgin Hanım, çok teşekkür ederiz. Yarın tekrar görüşmek umuduyla diyelim. Evet efendim, portföy yönetimini bugünü burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere.
Podcast dinle.